gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz diyoruz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikteyiz. Evet, Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Ve sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımız biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz ve sosyal medya hesaplarımızda Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra her zaman olduğu gibi ilk müziğimizi dinleyelim.
Döküldü yastığa, gölge bitti. Bir an oldu düşler yine. Bir kapı, bir pencere, bir gökyüzü. Damdan düşmüş evin içine. Vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, stüdyomuzdayız. Hemen konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyorum. Kendisini zaten yakından tanıyorsunuz artık. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bebek ve anne üzerinde emzirmenin psikolojik ve gelişimsel etkilerinden konuşacağız ki bebek doğduğu andan itibaren o anne ile bebek arasında müthiş bir bağ kurulmaya başlar. Bununla ilgili dinleyicilerimizle konuşacağız. Sadece beslenme değil, karşılıklı duygusal bir bağdır bu. Sadece biyolojik beslenme değil, aynı zamanda ruhsal bir beslenmedir de, değil mi?
Ruhsal, duygusal, evet, değil mi? Ne kadar keyiflidir.
Çok keyiflidir, için. Evet.
Bebek için de öyle. Yani bebek için de sanki bir aktarım yaşamsal, bir aktarım yaşamsal bir sıvı, hayatta kalmanın yolu.
Evet.
Anne için de öyle. Gerçekten çok önemli bir bağ. Yani o erken anne bebek bağlanmasının ana araçlarından biri aslında hem tensel temas var, hem doyum var,
evet,
hem duygusal aktarım var, hem göz göze temas var. Bebeğin annenin yüzünü görebildiği mesafe, bir de annenin memesindeyken annenin yüzünü görebildiği, hı hı, alan, net görebildiği alan.
Evet. Şimdi o aradaki psikolojik bağı da müthiş güçlendiriyor galiba,
tabii,
değil mi?
Annenin bebeğin psikolojisini de destekliyor aslında.
Hı hı.
Çünkü bebek doğduğu anda var olduğunun bile farkında değil. Onun için yani kendini doyurabilmek, kendi sistemlerinin çalışması, anneye yakın temas halinde olmak, anneyle göz göze gelmek önce var olduğunu fark ettiriyor. Hı hı. Sonra doyabildiğini, sakinleşebildiğini, yatıştırılabildiğini, uyutulabildiğini fark ettiriyor. Ve de aslında buna ben varım artı ihtiyaçlarım karşılanır duygusuna temel güven duygusu diyoruz.
Evet.
Ki temel güven duygusu yaşadığımız sürece bize eşlik ediyor. Dünya güvenilir bir yer diyoruz. Etrafımızdaki insanları ona göre seçiyoruz. O ilk bağ ne kadar güvenilirse sonraki ilişkilerimizde aynı güvenli bağı kurmaya yönelik oluyor.
Tabii, çünkü çoğu zaman aç olduğunda emmek için değil de o güven duygusuyla beraber, belki sakinleştirilmek için, belki o annenin tenini, kokusunu hissetmek için annenin kucağına gidip o emme olayını gerçekleştirmek istiyor, değil mi? Çoğu zaman açlıktan yapmıyorlar bunu.
Ya doymak çocuk için 5 dakika.
Evet.
Ama bazen emmek 1 saat, bazen 4 saat olabilir.
Evet.
Ve de o süre içinde anneye yakın olmak, anneye temas halinde olmak, annenin soluk sesini duymak, kalp sesini duymak.
Evet. O tenini
sanki anne
hissetmek,
karnındaki o huzurlu anı tekrar yakalamak.
Evet.
Ve bir tür bağlılık aslında.
Evet. Sadece çocuk için. Çocuk için değil, anne için de öyle.
Anne
değil
için
mi?
De öyle tabii ki. Anne için de anne olmayı içselleştiren, o annelik refleksini uyaran bir durum aslında bu. Sonuçta annelik öğrenilen bir şey değil. Yani bütün vücudumuzdaki organlarımızın kendi kendine çalıştığı gibi bir bebek doğduğu zaman aslında bir de anne doğuyor. Ve de annelik refleksi çalışıyor. Ve de emzirmek aslında anne içinde anneliği kendiliğinden kolaycacık soluk alıp verir gibi, kalbi atar gibi yapmanın bir yolu aslında emzirmek.
Evet, aslında emzirmek gayet kolay, rahat, bir o kadar da güzel bir duygu aslında. Hem anne için hem bebek için.
Evet, ve de o kadar kendiliğinden aslında.
Evet.
Nasıl yani yürürken hangi kasımızı kullandık, hangisini kastık, hangisini gevşettik. İşte farklı açılarla mı bastık ayağımızı diye düşünmüyoruz. Farklı hızda, farklı yerde yürüyoruz ve de bilinçaltımız bunu ayarlıyor. Aslında emzirmede kendiliğinden kolaycacık bebekle memenin ilişkisi içinde olan bir şey.
Evet.
Aslında biz ne kadar karıştırırsak işi o kadar zorlaşıyor.
Zorlaşıyor, doğru söylüyorsunuz. Aslında emzirirken bebeği nasıl tuttuğumuz bile önemli bebek açısından, değil mi? Onun kendini güvende hissetmesi, o endişeliyse onu sakin hale getirmek, mutlu hale getirmek. Hepsi aslında bebeğe yansıyor, o tutuşumuz bile, değil mi?
Aslında bebek bir şekilde doğduktan sonra annenin ayak ucuna bile bıraksanız bir şekilde ufak ufak sürünerek anne memesini bulabiliyor. Ve de kendiliğinden memeyi tutup emmeye başlayabiliyor. Defalarca tekrarlanmış bir
çok
araştırma
enteresan,
bu.
Evet.
Yani aslında tutmak bile gerekli değil. Aslında tutmaya çalışmak, nasıl tutacağım diye plan yapmak,
evet,
bunu öğrenmek, ders almak, okumak işi daha da zorlaştırıyor.
Hı hı.
Süreç kendiliğinden olabiliyor aslında.
Hı hı.
Anne bebeğini koluna aldığı anda onu nasıl tutacağını, memeye nasıl yaklaştıracağını, bebeğin anne memesini nasıl bulacağını ve nasıl emeceğini içsel olarak biliyoruz aslında. Refleks,
evet,
olarak biliyoruz,
evet,
yani.
Evet. Önemli olan o birbirlerinin sıcaklıklarını, sevgilerini hissetmeleri herhalde, değil mi?
Bu çok önemli ama bir sürü başka faktör de var tabii anne sütünde. Mesela anne sütünün yağları çok özgün ve de özel yağlar ki bebeğin aslında nörolojik gelişimini destekliyor.
Hı
hı. Ve de anne sütünde bazı proteinler direkt sinir sisteminde büyüme faktörü etkisi yapıyor. Ve de anne sütünün oransal dağılımı aslında iki sinir arasındaki geçiş yapan proteinlerin sindirimini destekliyor.
Hı hı.
Ve de sinirlerin çalışmasını, bebeğin uygun şekilde gelişimini, yaşına uygun gelişimini destekliyor. Ve de yaşına uygun davranmasını ve de öğrenmesini ve de dünyayla uyumunu destekliyor tabii,
evet,
ki.
Peki bu destek ne zamana kadar sürmeli? Bebek ya da çocuk olduktan sonra da devam etmeli mi? Kaç yaşına kadar emzirilmeli?
Ay evet.
O çünkü aradaki bağ çok önemli.
Evet. Galiba o anneye ve bebeğe göre değişiyor. Ama 2-5 yaş arasında bir zaman artık anne de bebek de emzirmenin son bulması gerektiğini çeşitli şekillerde hissediyor.
Evet.
Bir şeyler bunu anlamasına yardım ediyor ve 2-5 yaş arasında bir zaman bu bitiyor. 5 yaşa kadar uzadığı çok nadir.
Hı hı.
Genellikle 2 yaşa kadar olan emzirme de ilk yani 3,5-8,5 ay daha sadece anne sütüyle büyüme yönünde bir, hı hı, emzirme. Ama daha sonra daha karışık bir beslenme. Yani daha çok ihtiyaç durumunda susadığında, uyumak istediğinde, söylediğin gibi yatıştırılmak istediğinde, anneye yakın olmak istediğinde, sakinleşmek istediği zaman bir emzirmek. Daha sonra yani o 6,5 işte veya 3,5-8,5 aydan sonraki Hı-hı. dönemdeki emzirme.
Evet.
Daha çok böyle bir emzirme. Karışık beslenmenin içinde
o aradaki bağı koparmamak, daha da güçlendirmek adına değil mi? Psikolojik açıdan çünkü belki gelişimsel açıdan anne sütünün o ilk zamanlardaki yararı kalmıyor. Yine devam ediyor da.
Evet tabii ama sonuçta bebeğin daha simbiyotik ihtiyaçlarından yani bir olma, yapışık olma ihtiyaçlarından Hı-hı. daha özerk olma, otonom olma ihtiyaçlarına geçtiği bir dönem bu. Bir şekilde otonom olmak istediği zamanlar oluyor ama geri dönüp tekrar anneye yakın olmak istediği zamanlar da oluyor. Yani beslenme açısından hala önemli. Evet, hala önemli.
Evet. Diyoruz ama burada noktalamak durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz ama ilerleyen günlerde yine bu konuyu konuşmak dileğiyle Sayın Aylin Tarcan. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor.
Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın bu dağlara, dağılsın bu sevdamız. Ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın bu dağlara, dağılsın bu sevdamız, ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Gülüm al, uzak yollara savur. Dağılsın bu dağlara, dağılsın bu sevdamız, ama sen ağlama dur. Beni onlara verme, külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın bu dağlara, dağılsın bu sevdamız, ama sen ağlama dur.
Sihirli Sözcükler. Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten. Sevgili dinleyenlerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizdeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikte yine. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, yağmurlar başladı. Biz de edebiyatımızı yağmur diyelim, evet, dedik. Evet. Yağmurdan sonraki o toprak kokusu ne güzeldir aslında, değil mi? Edebiyatımıza çok nasıl yansımış aslında baktığımızda?
Doğal olarak çok etkili bir doğa olayı olduğu için şiirde, edebiyatın her bölümünde, romanda, hikayede yerini buluyor yağmur. Her yüzüyle de buluyor diyebiliriz. Çünkü biz biraz şehirliler yağmurun iki yüzüne odaklıyız. Hem hayatı zorlaştıran tarafına hem de romantik tarafına diyelim. Hikayelerde ağırlıklı romantizmin tetikleyicisi gibi karşımıza çıkıyor desek yalan olmaz aslında. En güzel örneklerinden biri Sait Faik'in Projektörcü hikayesi. 1940 yılına ait bir hikaye bu. Orada vapurda, adalara giden vapurda yağmur sırasında birbirini hiç tanımayan ama yağmur dolayısıyla o saçak altına sığınma sırasında oluşan bir dostluk hikayesi var. Güzel tarafı şu, yağmurun nasıl insanı pek de o güne kadar dikkat etmediği biriyle dostluk kuracak kadar yakınlaştırmasını hikaye eder Sait Faik. Çok samimi bir dille, çok doğal bir dille. Ve hiç dikkat etmediği o projektörcünü, yani vapurdan işte yanaşırken ya da işte ihtiyaç halinde projektörle ışık yansıtan kişidir, görevli kişi. O deniz yolculuğunun sığınma halini çok güzel anlatır. Hatta korkuyu da çok güzel verir. Çünkü yağmur, hele de vapurdaysanız ve sis varsa ve hani İstanbullular, evet, ya da denizde, deniz yolculuğuyla şehir içinde sık sık karşılaşanlar bunu takdir edeceklerdir. Zorlu bir şey, korkutucu ve ürkütücü. Hiç tanımadığınız biriyle yan yana düşebilirsiniz. Buradan doğan dostluğu anlatır. Yani yağmur orada bizi birazcık aslında seni istediğim yere götürürüm diyen doğadır. Hı hı. Sait Faik'in hikayesinde. Bir diğer öykü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaz Yağmuru öyküsü, kitapta yer alan Bir Tren Yolculuğu da öyle. Bu öyküyü özellikle anlatmak istedim çünkü hatta meraklıları TRT'nin radyo tiyatrosu internet üzerinde de bulabilirler. Radyo tiyatrosu olarak da dinleyebilirler. Hı hı. Çok
hangisidir
güzel bir öyküdür. Bir Tren Yolculuğu.
Bir Tren Yolculuğu, evet.
Ahmet Hamdi Tanpınar şiirsel dili olan bir yazarımız ve Bir Tren Yolculuğu da aslında gayet samimi bir hikayeyi anlatıyor bize. Yaz Yağmuru da öyle, bu öykünün bulunduğu hikaye kitabı. Yaz Yağmuru bir aşk hikayesidir. Aslında tam aşk hikayesi demek doğru olmuyor. Bir kişinin aşkla kendi kendini sınayışı demek daha doğru olur. Yaz yağmurunun işte bir yağmur sırasında, yaz yağmuru sırasında bahçelerine sığınmaya çalışan genç bir hanıma yardım eden bir beyefendinin, ki eşi o anda evde değildir, hikayesiyle başlar ve Sabri Bey'in nasıl bir kendi iç dünyasını sorgulayışına şahit oluruz. Çünkü genç ve güzel bir hanım ve ilgilidir ve herkes tarafından suçlanır ama aslında öyle bir şey yoktur derken birdenbire kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Yağmur'un sağladığı yine sıra dışılığı görürüz. Aynı Sait Faik gibi. Çünkü Sait Faik'in de hikayesinde o dostluğun sebebiydi Yağmur. Burada da yaz yağmuru aslında beklenmedik romantik ilişkilerin kaynağı olarak kendini gösterir.
Evet. O zaman filmlerde de görürüz evet. Ya o tür sahneler. Özellikle işte ayrıldıysa ağlamak istiyorsa çıkar. Yağmur yağıyorsa yağmurun altında ağlayarak yürür evet. filan.
Oyuncuları en çok zorlayan sahnelerden olsa gerek, tonlarca suyun altında. Evet. Çünkü bizim 2-3 dakikada gördüğümüz, tükettiğimiz tabii. bir sahne belki birkaç saatte çekildiği için oyuncuları zorlayan bir şey. Yağmurun ferahlatıcı bir etkisi var. Hatta bu yüzden filmlerde ferahlık hissi vermek amacıyla çekilen sahnelerde genellikle yollar ıslatılıyor. Hı hı. Hala bu geleneği bitirmediler teknolojiye rağmen evet. hala devam eden bir şey. Çünkü o ferahlık hissi yağmur sonrası örneğin sokakların, caddelerin daha parlak, daha ferah göründüğüne dair bir his var. O hissi tetiklemek için de hala görsel olarak bunlar kullanılıyor.
Evet.
Ahmet Hamdi Tanpınar bir de şiir yazmış yağmur üzerine. Diyor ki uyu gözlerinde renksiz bir perde. Bir parça uzaklaş kederinden. Yağmur ince ince toprağa sinsin, bir başka alemden gelmiş gibisin. Herhalde birisine yapılabilecek bir iltifat. Yağmurun toprağa sinmesi gibi bir uyku ve bir duruş hayatta. Çok incelikli bir iltifat tabii. Ahmet Hamdi Tanpınar'a da böyle bir iltifat yakışır diyelim.
Evet. Hakikaten böyle yağmurla ilgili şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Yeni Türkü'nün de bir şarkısı vardır. Hani evet. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur diye. Gerçekten bakınca o minik minik damlalarda o minicik elleri görüyorsunuz yani. O şarkıdan sonra dikkatimi çekmeye başladı benim de.
Oradaki yağmurun bir kişi mi yoksa gerçekten evet. yağmur olduğuna dair rivayetler çoğunlukta ama Murat Anbungan sağ olsun her dizesinde olduğu gibi evet. orada da bize hayat boyu eşlik edecek bir iç sızısı bırakmış durumda.
Doğru söylüyorsunuz.
Bir diğer hikaye Cemil Kavukçu'nun Dört Duvar Beş Pencere adlı eserinde Bir Masanın Eksik Tarihi adlı öyküsü. Burası, bu da ilginç çünkü güzel bir ifadesi var. Kasaba küçük yerleşim yerinde kaçak bir aşk hikayesini anlatıyor yazar. Biraz iki bakış açısından yani hem aşıkların bakış açısından yağmurlu caddeleri ve o kaçamaklığı hem de yağmurda onları izleyen onların sokak serserisi adını verdiği birinin gözünden aşıkları izliyoruz. Okuyoruz öyküde. Güzel bir benzetmesi var yazarın. O da şu. Aynı şemsiyenin altına sığınmaya çalışıyorduk ama yine de omuz başlarımız ıslanıyordu. Ve bir türlü o kasabaya sığamayışlarını şemsiyenin altına sığamayışlarıyla da örtüştürür. Dolayısıyla hepimizin aslında herhalde yağmur yağdığında yaşadığımız şeydir. İki kişiysek o şemsiyelerin altına bir türlü sığmaz. Evet. Gerçi şimdi böyle plaj şemsiyesi tadında devasa şemsiyelerimiz var ama yine de yağmurlu havada yan yana yürümenin bir takım zorlukları vardır.
Ama güzel tarafı da vardır.
Evet güzel tarafı da vardır. İşte çok güzel bir aşk hikayesi bu arada. Evet. Hani hava yağmurlu bir hikaye açayım romantik okuyayım diyenlere Cemil Kavukçu'nun Bir Masanın Eksik Tarihini mutlaka öneririz. Çok samimi. Ve bir aşk hikayesinin nasıl dönüştüğünü güzel anlatan bir hikaye. Çünkü o romantik dönemde hani hiç kusur görmeyen, kör olan gözümüzle baktığımız süreçten yavaş yavaş ayağımızın suya erdiği hale doğru gidiyoruz hikayede. Evet. Güzel anlatılmış.
Gerçek de öyle değil midir? Normalde evet. İşte kitaplarda böyle romantik, böyle hoş bir şekilde anlatılır ama gerçek hiç de öyle değildir yağmurla karşılaştığımızda. Şimdi bu romantik hali, bir de ürkütücü hali var galiba, değil
ürkütücü
mi?
Ürkütücü ve acımasız hali var. Refik Halit Karay'ın Gözyaşı adlı öyküsünün. Gurbet hikayeleri onun bir kitabı, yazarın ve aslında daha çok gurbette kalanın çektiği çileyi ve acıyı, derin sızıyı, gurbet sızısını anlattığı bir dizi öykü var. Onların arasında yer almış Gözyaşı. Balkan Harbi sırasında nasıl söyleyelim? Düşman tarafından kovalanırken çocuklarıyla birlikte göç etmek zorunda kalan bir kadının yağmurla yaşadıklarını anlatan bir öyküsü var. Çok acımasız bir öykü. Çünkü gece hiçbir şeysiz, hiç bilmediğimiz bir arazide küçük çocuklarla birlikte göç etmek zorunda kalan Balkan ahalisinin yağan yağmurun yanı sıra yağmurla birlikte coşan derelerden, dağ eteklerindeki küçük heyelanlardan etkilenerek yürüyüşlerini anlattı. Tabii o romantik ve aşıkların renkli dünyasından sonra yağmurun ürkütücü ve çok hatta hayat sızısı haline gelebilecek yüzünü de görüyoruz orada. Yağmur çünkü biz şehirli insanlar için biraz farklı bir görünüşü var ama yağmur acımasız bir süreç. Biz trafikte hissediyoruz. İşte evet. Bazen sel basıyor, o zaman görüyoruz yağmuru. Gazete haberlerinde görmeye daha alışkınız ve gazete haberlerinde, televizyon haberlerindeki hali ya da işte internetten cebimize düşen videolardaki hali çok romantik olmayabiliyor evet, çok yağdığı
evet,
zaman.
Evet, evet. Aslında çokluk ve berekettir çoğu zaman ama maalesef bu tür yanlarını da görüyoruz. Evet, rahmet yağıyor derler. Atasözleri de vardır değil mi? Pek çok tabii, atasözü. Tabii. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi, yağmur yağarken küpünü doldurmak gibi.
Evet, aslında yağmur tam olarak Türkçe'de kontrolü bizde olmayan bir şey olduğu için güzel bir fiilin de sahibidir. Diğer doğa olaylarıyla birlikte biz Türkçe öğretirken yabancılara bunu çok severek paylaşırdık. Dinmek fiili örneğin yağmur için, rüzgar için, fırtına için söylenir. Çünkü kontrolü bizde değildir. Onlar kendi kendilerine dinerler. Yağmuru dindirmek gibi bir mucizemiz yok.
Yemek, yağmur yemek.
Yağmur yemek, yedim. Yağmurda sırılsıklam olmak. Aslında pek çok şeyin yağmuru olabilir. İşte dediğim gibi düşündüğümüzde, hayal ettiğimizde daha çok romantik şeyleri çağrıştıran ama yaşarken çok romantik hissedilemeyen, hatta Türkiye gibi bol güneşli ülkelerde yaşayan insanların hafif bir, nasıl söyleyelim, lüksümüz de var. Hatta tırnak içinde kullanalım, şımarıklığımız da var. Evet. Biz hava bulutlu yağmurlu oldu mu depresif oluyoruz. Evet. Çünkü hani 365 günün neredeyse 200 gününde pırıl pırıl bir güneşle yaşadığımız için bize garip geliyor bulutlu ve yağmurlu hava. Ama tabii çok yağmurlu, çok bulutlu, hatta kasvetli sayılabilecek kadar kapalı bir havayı yaşayan ülkeler var. Onlarla kıyaslanınca tabii yağmur bu kadar romantik algılanıyor mudur bilemedim. Ama biz de düşündüğümüzde romantik kabul ediyoruz. Hatta Bilge Karasu, Yağmurlu Kentin Güneşçisi adlı öyküsünde umut eden ve içinde sürekli iyimserlik barındıran ve yağmurlu günlerde güneşin açmasını umut eden bir karakter yazar. Bu karakterin işi gücü sürekli olarak gökyüzünde görülecek hiçbir şey yokken, yazarın ifadesiyle, çünkü hava bulutludur, yine de sürekli gökyüzüne durdurak bilmeksizin bakar ve sürekli olarak güneşi umut eder. Ve yazar der ki sonlarda, bahçeler yemyeşil olurdu ya kendi halinde kalsa, nasıl kalsındı ki yağmur bacalardan çıkan dumanları hep bu yeşilliğin üzerine örterdi. Hı hı. Yani hep yağmurla yeşillik arasında, yağmurla sıcaklık arasında bir gelgit vardır. Ve yazar der ki, umut eden ve içinde iyimserlik barındıran, alışkanlığı kırmaya çalışan kişinin yalnızlaştığını görürsünüz. Çünkü özellikle umut etmek insanı biraz yalnızlığa götürür. Bilge Karasu gibi bir Karasu soyadlı yazara da bu kadar incelikli bir umutsuzluk tanımı yakışır herhalde. Yine de yağmurlu kentin güneşçisi olmak insanın doğasında varsa var ve devam ediyor. Biz de hazırlık aşamasında yağmurlu günlerdeydik ama bugün yayın yaptığımız Ankara günlük güneşlik. Dileriz dinleyicilerimiz için de günlük güneşlik günler olsun. Biz güneşten yanayız daima.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben yine teşekkür çok güzel ederim. Bir sohbetti. Sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız. Sihirli Sözcükler köşemizde. Evet, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteydik. Ve böylece bugün de hayatın seslerinin yarım da olsa sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Çünkü bir bölünme yaşadık. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'daki konuşmasını bağlandık dinlemek üzere. Dolayısıyla programımızın orta bölümünü siz sevgili dinleyenlerimiz için yayınlayamadık ama ilerleyen günlerde planladığımız çalışmaları yine siz sevgili dinleyenlerimizle paylaşmak dileğiyle diyoruz. Evet, bugünkü programımızda sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı, sizlere teşekkür ediyoruz ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine Başkent'e bekliyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmak dileğiyle bugünlük hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 24.
Kurulan boya, suya dayanıklı cam.